Ayrım 37, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 354. Senatör Warren Wavin ve 3 erkek yardımcısından oluşan mahiyeti öğleden sonra saat 3'te Xanadu'daki villaya yerleştiler. Wavin her zamanki gibi üzerinde işaret olmayan bir limuzinle gelmiş, yanına refakatçi de almamıştı. Senatör saat 5'te Cross'u villaya çağırdı. Cross iki korumayı kapitona örtüye sarılı sandığı motorlu bir golf arabasının arkasına koydurttu. Arabayı korumalardan biri sürdü. Cross da onun yanına oturarak gözlerini sandığa dikti. Xanadu'nun bahçesinden güvenlik altındaki 7 villaya 5 dakikada gidiliyordu. Cross villaların görünüşünden her zaman hoşlanırdı. Küçük birer Versailles sarayı gibi görünen villaların her birinin baklava biçimi yüzme havuzu vardı. Ortadaki alana ise villalarda kalanların kumar oynadıkları inci biçimi özel kumarhane yapılmıştı. Cross sandığı villaya kendisi taşıdı. Senatörün yardımcılarından biri onu yemek salonuna götürdü. Senatör orada zengin çeşitli soğuk yemeklerin ve sürahiler dolusu limonatanın zevkini çıkarıyordu. Artık alkollü içkilerden vazgeçmişti. Senatör Wavin her zamanki kadar yakışıklı ve nazikti. Ülkenin politika alanında yükselmişti. Önemli birkaç komitenin başkanıydı. Başkanlık seçimlerinde partisinin onu beklenmedik bir anda aday göstereceği sanılıyordu. Cross sandığın üzerindeki örtüyü açarak otelden size küçük bir armağan senatör dedi. Burada zevkli bir zaman geçirmenizi diliyorum. Senatör genç adamın elini avuçlarının arasına aldı. Ne hoş bir armağan bu. Teşekkür ederim Cross. Şimdi seninle baş başa konuşabilir miyiz? Tabii. Cross Wavin'a sandığın anahtarını verdi. Senatör bunu pantolonunun cebine kaydırıverdi. Sonra da yardımcılarına döndü. Lütfen bu sandığı yatak odama koyun. İçinizden biri başında beklesin. Şimdi eski dostum Cross'la beni birkaç dakika yalnız bırakın. Adamlar çıktı. Senatör de odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Tabii iyi bir haberim var ama kötü haberim de. Cross başını sallayarak uysalca her zaman öyle olur dedi. Bir yandan da 5 milyon verildi diye düşünüyordu. İyi haberin kötüsünden kat kat önemli olması gerekir. Wavin güldü. Gerçekten de öyle değil mi? Önce iyi haberi vereceğim. Son birkaç yılımı kumarın bütün Birleşik Devletler'de yasallaştırılması için çaba harcayarak geçirdim. Hatta sporda kumar oynanmasının yasal sayılması koşulunu da ileri sürdüm. Sonunda Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kendi tarafıma çektim sanırım. Sandıktaki şeyler sayesinde bazı önemli oylar bizim olacak. Bu 5 değil mi? Cross evet 5 dedi. Bu para yerinde harcanmış sayılır. Şimdi kötü haber nedir? Senatör kederle başını salladı. Dostlarım bundan hiç hoşlanmayacak. Özellikle çok sabırsız olan Giorgio. Ama o harika bir insan. Gerçekten harika. Cross alayla mırıldandı. En sevdiğim kuzenim odur. Oysa Clericuzio'lar arasında en az Giorgio'yu severdi. Senatörün de aynı şeyleri hissettiği anlaşılıyordu. Sonra Wavin bombayı patlattı. Başkan bana yasayı veto edeceğini söyledi. Cross Don Clericuzio'nun ana planı sonunda başarıya eriştiği için sevinmişti. Yaşlı adam her zaman yasal kumara dayanan bir imparatorluk kurmak istemişti. Ama şimdi senatörün sözleri aklını karıştırmıştı. Kahretsin Wavin, neler oluyor? Senatör vetoyu aşmak için yeteri kadar oyumuz yok dedi. Cross kendini toplamak için zaman kazanmaya çalıştı. O halde 5 milyon başkana verilecek. Wavin dehşete kapıldı. Ah hayır hayır, biz onunla aynı partiden bile değil. Zaten başkan siyasetten çekildiği zaman çok zengin olacak. Her büyük şirketin yönetim kurulu onu isteyecek. Onun böyle cep harçlığına ihtiyacı yok. Cross'a bakarak memnun memnun gülümsedi. İnsan Birleşik Devletler Başkanı olduğu zaman her şey değişiyor. Cross, yani başkan düşüp ölmedikçe hiçbir şey olmayacak dedi. Wavin öyle diye cevap verdi. Ben karşı partidenim ama şunu da söylemeliyim. O çok sevilen bir başkan. Herhalde yeniden seçilecek, sabırlı olmalıyız. Yani 5 yıl bekleyecek ve yasayı veto etmeyecek bir başkanın seçilmesini mi dileyeceğiz? Pek de öyle sayılmaz. Senatör biraz durakladı. Seninle dürüst konuşmalıyım. 5 yıl içinde kongredekilerin tavırları değişebilir. Şimdiki kadar oyum olmayabilir. Yine durakladı. Pek çok etken var. Cross'un aklı iyice karışmıştı, kahretsin. Waven aslında ne söylemeye çalışıyor diye düşünüyordu. Sonra senatör amacını belli etti. Tabii, başkana bir şey olursa o zaman yardımcısı yasayı imzalar. Bu nedenle kötü de olsa şunu söyleyeceğim. Başkanın kalp krizi geçirmesini, uçağının düşmesini ya da felç geçirerek çalışamayacak hale gelmesini dilemekten başka çare yok. Ne de olsa hepimiz ölümlüyüz. Senatör genç adama tatlı tatlı gülümsüyordu. Cross birdenbire her şeyi kavradı ve ani bir öfke hissetti. Bu aşağılık köpek ona Clary Coutsio'lara iletilmesi için bir mesaj veriyordu. Senatör üzerine düşeni yapmıştı. Şimdi yasanın kabul edilmesi için Birleşik Devletler Başkanı'nı öldürmeleri gerekiyordu. Adam öyle sinsi ve kaypaktı ki sanki bu işte bir ilgisi yokmuş gibi davranıyordu. Cross Don'un buna gelemeyeceğini biliyordu. Bu isteği yerine getirirse dedi kendi kendine, aileyi sonsuza dek terk ederim. Waven nazik bir tebessümle konuşmasını sürdürdü. Durum umutsuz gibi gözüküyordu. Ama böyle şeyler hiç bilinmez. Kader belki işe karışır. Başkan yardımcısı benim çok yakın dostum, hem de ayrı partilerden olmamıza rağmen. Onun yasayı onaylayacağını kesinlikle biliyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Cross kulaklarına inanamıyordu. Senatör Waven tam Amerikalı, dürüst bir politikacının canlı bir örneğiydi. Evet, kadınlar konusunda zayıftı, golfe de düşkündü. Yüzü düzgün atlıydı, sesi soylularınki gibiydi. Kendisini yeryüzünün en sevilecek insanlarından biriymiş gibi gösteriyordu. Ama şimdi kalkmış Clary Coutsio'ların başkana suikast yapmasını ima ediyordu. Cross, oh ne âlâ diye düşündü. Senatör şimdi sofradaki yemeklere uzanıyordu. Burada bir gece kalacağım. Sizin şovda benim gibi bir ihtiyarla yemek yemeye razı olacak kızlar var mı? Olduğunu umarım. Cross dairesine döndükten sonra Giorgio'ya telefon etti. Ona ertesi gün Cuaguaya'da olacağını söyledi. Giorgio da ailenin şoförünün onu havaalanından alacağını. Hiç soru sormadı. Clary Coutsio'lar asla telefonda işten söz etmezlerdi. Cross Cuaguaya'daki malikaneye geldiğinde herkesin orada olduğunu görünce şaşırdı. Penceresiz odada sadece Don değil, Pippi, patronun 3 oğlu yani Giorgio, Vincent ve Patty, hatta Dante bile vardı. Genç adam başına gök mavisi bir Rönesans şapkası giymişti. Odada yemek yoktu. Akşam yemeğini daha sonra yiyeceklerdi. Don her zamanki gibi dikkatleri Silvio'nun şöminenin rafındaki fotoğrafına çekti. Sonra da Cross'la Dante'nin vaftiz töreninde çekilmiş olan resimlerine. Don ne mutlu bir gündü diye yineledi. Koltuklara, kanepelere yerleştiler. Giorgio içki verdi. Don da bükülmüş siyah İtalyan pirosunu yaktı. Cross ayrıntılı bir rapor verdi. Senatör Waven'a 5 milyonu teslim etmesini anlattı. Sonra aralarında geçen konuşmayı kelimesi kelimesine tekrarladı. Uzun bir sessizlik oldu. Hiçbirinin Cross'un yorumuna ihtiyacı yoktu. En çok Vincent ile Patty endişelendiler. Vincent'in artık bir lokantalar zinciri vardı ve riske girmeyi pek istemiyordu. Patty ise Bronx bölgesindeki askerlerin başı olmasına rağmen artık daha çok büyük çaplı inşaat şirketiyle ilgileniyordu. Yaşamlarının bu noktasında böyle korkunç bir görevi üstlenmek hiç hoşlarına gitmeyecekti. Vincent o kahrolasıca senatör çıldırmış diye bağırdı. Don Cross'a senatörün bize gönderdiği mesajın bu olduğundan emin misin dedi. Yani ülkemizin liderine suikast mı yapacağız? Waven'ın iş arkadaşlarından birine. Giorgio alay etti. Senatörün dediğine göre onlar aynı partiden değillermiş. Cross Don'un sorusunu yanıtladı. Senatör hiçbir zaman açık açık konuşmuyor ve bu işlere karışmıyor. O sadece bana gerçekleri açıkladı. Onlara uyarak harekete geçeceğimizi sanıyor. Dante atıldı. Bu fikir, ün, kazanç onu heyecanlandırmıştı. O zaman kumar yasal olur, buna değer. Bu en büyük ödül. Don Pippi'ye döndü, ona sevgiyle. Ya sen ne düşünüyorsun benim Martello'm diye sordu. Pippi'nin çok öfkeli olduğu belliydi. Böyle bir şey yapılamaz ve yapılmamalıdır da. Dante onun damarına basmaya çalıştı. Kuzen Pippi, sen yapamazsan ben yaparım. Pippi onu aşağı görüyormuşçasına süzdü. Sen bir plancı değil, bir kasapsın. 1 milyon yıl da yaşasan böyle bir şeyi planlayamazsın. Risk çok büyük. Bu çok müthiş bir baskının başlaması demek. Ve operasyon da çok zor. Oradan kaçamaz, yakalanırsın. Dante küstahça, büyük baba dedi. Bu işi bana ver, ben bu işi başarırım. Don torununa saygıyla davrandı. Bundan eminim ve ödül de müthiş olur. Ama Pippi haklı. Olaydan sonrası ailemiz için çok tehlikeli olur. İnsan her zaman hata yapar. Ancak bu hatalar öldürücü olmamalıdır. Başarılı olsak ve gayemize erişsek bile bu olay her zaman kara bir bulut gibi tepemizde dolaşır. Çok büyük bir cinayet olur. Ayrıca şimdiki durum yaşamımızı tehlikeye sokmuyor. Sadece şimdilik gayemize erişmemiz engelleniyor. Ama sabırla bu gayeye erişebiliriz. Aslında durumumuz iyi. Giorgio, senin Wall Street'te bir yerin var. Vincent, senin de lokantaların ve Petty, senin de inşaat şirketin. Cross, senin otelin var. Pippi, sen de emekliye ayrılır ve son yıllarını huzur içinde geçirebilirsin. Ve sen Dante, torunum, sabırlı olmalısın. İleride bir gün istediğin o kumar imparatorluğun olacak. Sana kalacak miras bu. Üstelik bunu o korkunç cinayetin gölgesi de karartmayacak. Onun için bırakalım senatör okyanusun dibinde yüzsün. Odadaki gerilim sona erdi. Herkes gevşedi. Dante dışında hepsi verilen karara sevindi ve Don'un senatör hakkındaki lanetine katıldılar. Evet, senatör boğulmalıydı. Onları bu tehlikeli duruma düşürmeye kalkışmıştı. Sadece Dante aynı fikirde değildi. Pippi'ye bakarak "Çok küstahsın" diye omurdandı. "Bana kasap demek cüretini gösterdin. Kahretsin, ya sen nesin? Florence Nightingale mi?" Vincent ile Patty güldüler. Don hoşnutsuzca başını salladı. "Sonra bir şey daha söyleyeceğim," dedi. "Şimdiki halde senatörle olan ilişkimizi sürdürmeliyiz. Ona fazladan 5 milyon verdiğimiz için yüksünmüyorum. Ama onun ülkemizin başkanını sırf bir iş için öldürebileceğimizi düşünmesi bence bir hakaret. Ayrıca bu adamın amacı nedir? Başkanın öldürülmesinin ona nasıl bir yararı olacak? Senatör bizi kullanmaya kalkışıyor. Cross, adam otele geldiği zaman ona bolca senet imzalat, eğlenmesini sağla. Onu kendimize düşman etmemeliyiz. Senatör çok tehlikeli biri." Her şey böylece kararlaştırıldı. Cross diğer nazik konudan söz etmekte kararsızdı. Ama sonunda Leah Watson ile Jim Lucy konusunu açtı. "Ailede bir muhbir olabilir," dedi. "Dante, bu senin operasyonundu," diye hatırlattı. "Ve bu da senin sorunun." Don kesin bir tavırla başını salladı. "Aramızda bir muhbir olamaz. O dedektif kazara bir şey öğrenmiş olmalı. İleri gitmemek için ödül istiyor. Giorgio, sen bu işi hallet." "Giorgio, bir 50 bin daha. Cross, bu senin işin. Parayı da otelden vermelisin." Don sigarını tekrar yaktı. "Burada hep bir aradayız. Başka bir sorun var mı? Vincent, senin lokantada işler nasıl gidiyor?" Vincent granitten oyulmuşa benzeyen suratının hatları yumuşadı. 3 lokanta daha açıyorum. Philadelphia'da, Denver'da ve New York'ta. Klas yerler. Baba, bir tabak makarna için 16 dolar aldığımı söylersen bana inanır mısın? Evde makarna pişirdiğim zaman tabak yarım dolara geliyor. Bunu hesapladım. Ne yaparsam yapayım, makarna daha pahalıya mal olmuyor. Hesaba sarımsağı bile katıyorum. Sonra köfte. Köfte veren tek kibar İtalyan lokantası benimki. Bilmiyorum neden ama onlar için de 8 dolar alıyorum. Üstelik köfteler öyle büyük değil ve bana 20 sente mal oluyor. Daha anlatacaktı ama Don onun sözünü kesti. En büyük oğluna döndü. "Giorgio, Wall Street'le işlerin nasıl?" "Kah iyi, kah kötü ama aldığımız komisyonlar sokaktaki tefecilerin kazandıkları kadar iyi. Üstelik borcunu ödemeyen insanlarla karşılaşmıyoruz. Hapse atılma tehlikesi de yok. Diğer bütün işleri unutmalıyız, belki kumar dışında." Bu açıklamalar Don'un hoşuna gidiyordu. Yasal dünyadaki başarılar onun için çok değerliydi. "Ve Patty, ya senin inşaat işlerin?" Patty omzunu silkti. Yapabileceğimden daha fazla talep var. Herkes bir şeyler yaptırıyor. Karayolları kontratları der zaman bizim. Bütün askerlerim şirket için çalışıyor ve rahat bir yaşam sürüyor. Ama bir hafta önce en büyük inşaat yerinde patlıcanın biri ortaya çıktı. Arkasında 100 kadar siyah, ellerinde de insan hakları dövizleri vardı. Onu büroma götürdüm ve neyin peşinde olduğunu sordum. İnşaatta çalışan işçilerin %10'unun zenci olması gerekiyormuş. Ona da el altından 20 bin verilmeliymiş. Bu olay Dante'nin pek hoşuna gitti. Yani bize karşı güç gösterisine mi girişiyorlar? Kıkır kıkır güldü. Clary Kutsiyolara! Patty, ben babam gibi düşünmeye çalıştım dedi. Neden onlar da hayatlarını kazanmasınlar? Bu nedenle patlıcana istediği 20 bini verdim ve ona inşaatta %5 oranında zenci çalıştıracağımı söyledim. Don, iyi yapmışsın diye onayladı. Küçük bir meselenin büyük bir soruna dönüşmesini önlemişsin. Clary Kutsiyolar da başkalarının ve uygarlığın ilerlemesine katkıda bulunamazlar mı? Dante omurdandı. Ben olsam o iti öldürürdüm ama şimdi tekrar para almaya gelecek. Don, biz de ona bu parayı vereceğiz dedi. İstekleri makul olduğu sürece. Pippi'ye döndü. Senin ne derdin var bakalım? Pippi, hiçbir derdim yok diye açıkladı. Ama aile artık operasyonlar düzenlemiyor. Ben de o yüzden işsizim. Don, çok şanslısın da ondan dedi. Yeterince çalıştın. Canla başla. Pek çok tehlike atlattın. Artık erkekliğinin bu en güzel çağının keyfini sür. Dante kendisine soru sorulmasını beklemedi. Benim başımda da aynı dert var. Üstelik ben emekliye ayrılmayacak kadar gencim. Don alayla, sen de Brulioneler gibi golf oyna diye salık verdi. Ve hiç endişelenme. Yaşam insana her zaman iş ve sorun çıkarır. O arada sabırlı ol. Korkarım zamanın gelecek. Benim de öyle. 14. kısım. Ellie Mario'nun cenazesinin kaldırılacağı günün sabahı Bobby Bond Skippy Deer'ı avaz avaz bağırıyordu. Kahretsin, çılgınlık, zaten film işinin derdi de bu. Lanet olsun, böyle bir şeyin olmasına nasıl izin verdin? Ataş'la birbirlerine iliştirilmiş bir deste kağıdı yapımcının suratına doğru sallıyordu. Deer kağıtlara baktı. Bunlar Roma'da çekilen bir filmin yol programıyla ilgiliydi. Ne olmuş? Bans öfkesinden çıldırıyordu. Filmde çalışan herkes Roma'ya birinci mevkide uçuyor. Teknisyenler, küçük rollere çıkacak oyuncular, kısa bir rolde gözükecek kahrolasıca aktörler, ayak işlerine bakan adamlar. Bir tek istisna var. Onun kim olduğunu biliyor musun? Lodestone'un masrafları kontrol etmesi için oraya gönderdiğimiz muhasebecisi. Dir, evet dedi, yine tekrarlayacağım. Ne olmuş? Bans öfkesine rağmen ağır ağır konuşmaya başladı. Filmde oynayan herkesin çocukları için bir okul açılması da programa alınmış. 2 hafta için bir yat kiralanması da. Biraz önce senaryoyu dikkatle okudum. Filmde ancak 2-3 dakika gözükecek 12 aktör ve aktris var. Yat ise 2 günlük film çekimi için gerekli. Şimdi bana buna nasıl izin verdiğini açıklar mısın? Deer gülüyordu. Tabii yönetmenimiz Lorenzo Talluio filmde görevi olan herkesin birinci mevkide yolculuk yapması için ısrar ediyor. Kısa ve küçük roller de senaryoya katıldı. Çünkü onlar film yıldızlarıyla yatıyorlardı. Yat 2 hafta için kiralandı. Çünkü Lorenzo Cannes Film Festivali'ne gitmek istiyor. Bant, sen yapımcısın diye hatırlattı. Lorenzo ile konuş. Deer, ben onunla konuşamam dedi. Lorenzo Brut 100 milyon getiren 4 film çevirdi. 2 Oscar ödülü aldı. Onun yata binmesine yardım ederken poposunu da öpeceğim. Lorenzo ile sen konuş. Bans verecek cevap bulamadı. Teknik bakımdan bir stüdyodaki hiyerarşiye göre stüdyonun başı herkesten üstündü. Yapımcı bütün oyuncuları bir araya getirir, senaryonun yazılmasını ve bütçeyi kontrol ederdi. Ama aslında film çekimi başlar başlamaz bütün güç yönetmene geçer ve en üstün o sayılırdı. Özellikle başarılı filmlere imzasını atmış biri ise. Bans başını salladı. Ben Lorenzo ile konuşamam. Özellikle artık beni destekleyecek Ellie olmadığı için. Lorenzo bana canın cehenneme der ve biz de filmden oluruz. Dir Lorenzo'nun buna hakkı da olur dedi. Kahretsin. Lorenzo her zaman bir filmden 5 milyon çalıyor. Hepsi bunu yapıyor. Şimdi sakinleş de cenaze töreninde kendimizi gösterelim. Ama Bans şimdi başka bir masraf listesine bakıyordu. Filmde Çin yemekleri getirtilmiş ve bunun için 500 bin dolar harcanmış. Hiç kimse hatta karım bile Çin yemeği için 500.000 dolar harcayamaz. Fransız yemekleri için belki ama Çin yemekleri, kutuya konan Çin yemekleri için. Skippy Deer'ın çabucak bir şeyler uydurması gerekiyordu. Bans onu yakalamıştı. Yemek bir Japon lokantasından getirildi. Sushi. Bildiğin gibi sushi dünyanın en pahalı yemeğidir. Bans birdenbire sakinleşti. İnsanlar hep sushi'nin fiyatından yakınırlardı zaten. Rakip bir stüdyonun başkanı ona bir Japon yatırımcıyı özellikle sushi yapan bir lokantaya götürdüğünden söz etmişti. Kahrolasıca 20 balık kafası için 1000 dolar. İki kişi için. Bans etkilenmişti. Skippy Deer'a pekala dedi. Ama masrafları kısmalısın. Bundan sonraki filminde daha çok üniversite stajyerleri kullan. Stajyerler bedava çalışıyorlardı. 37. ayrımın sonu. Sayfa 363.